Ayrım 8.
Onlara boyun eğdi. Hoşlanmadığı halde sineye çektiği bu gerçekleri zamanla kabullendi. Dahası bundan hoşlanmaya bile başladı. Yazgısını insanoğlunun eline teslim etmekle yaşamak için zorunlu gereksinimlerin sağlanma sorumluluğunu da karşısındakilere yüklemiş oluyordu. Bir tür alışverişti bu. Çünkü tek başına nedenip durmaktansa sırtını insanoğluna dayamak yaşamayı kolaylaştırıyordu. Ama bütün bunlar, yani kendisini insanoğluna bedenen ve ruhen teslim edişi bir gün içinde olmamıştı. Vahşetin damarlarında dolaşan kalıtımını ve ormanın anılarını öyle ha deyince aklından silip atamazdı. Bazı günler ormanın kıyısına dek gidiyor, ta uzaklardan kendisine seslenen çağrıya kulak kabarttı oluyordu. Böyle günlerde büyük bir huzursuzluğa ve derin bir üzüntüye kapılarak geri dönüyor, Kiçi'nin yanına sığınıp acı acı ağlıyor, anası da meraklı bir sevecenlikle yavrusunun yüzünü yalıyordu. Kampın adetlerini kısa zamanda öğrendi. Et ya da balık dağıtıldığı zamanlarda yaşlı köpeklerin nedenli açgözlü ve bencil olduklarını gördü. İnsanoğullarını tanıdı. Erkekler daha hakseverdi. Çocuklar acımasızdı. Kadınlarsa ara sıra önüne bir parça kemik ya da et atacak kadar sevecen olabiliyorlardı. Yavru köpeklerin analarıyla başından geçen bir iki üzücü serüvenden sonra elden geldiğince gözlerine batmamayı ve yolları üzerine çıkmamayı daha akıllıca buldu. Ne var ki lip lip bela kesilmişti başına. Daha iri yapılı ve daha güçlü olan lip lip kancayı takmıştı bir kez. Beyaz dişe gelince düşmanlığı haddini bildirmek için canla başla çabalıyor ama dövüşlerden her zaman yenik çıkıyordu. Başa çıkılamayacak kadar iriydi lip lip. Anasının yanından ne zaman birazcık ayrılacak olsa bu kabadayı hemen boy gösteriyor, hırlayarak kuyruğuna takılıyor ve eğer görünürde kimseler yoksa hemen saldırıya geçip her seferinde yenenin kendisi olduğu kavgalara zorluyordu onu. Bu durum çok eğlendiriyordu Lip Lip'i. Onun en büyük zevki beyaz dişin en derin acısı demek oluyordu. Ne var ki beyaz diş bu durum karşısında asla yılgınlığa kapılmadı. Habire yenilmesine ve bu yenilgilerin epeyce pahalıya patlamasına karşın cesarete kırılmadı. Ama sonra kötü huylu, hırçın bir hayvan olup çıktı. Vahşilik yaratılışında vardı zaten. Bu bir türlü durdurak bilmeyen dalaşmaların etkisiyle büsbütün vahşileşti. Küçük bir yavru olmanın verdiği sıcak kanlı ve oyuncu yanını hemen hemen hiç gösteremedi. Kamptaki öbür köpek yavrularıyla oynama fırsatı bulamıyordu. Lip Lip hiçbir zaman göz yummuyordu buna. Beyaz diş ne zaman öbür yavruların yanına sakılacak olsa Lip Lip hemen üzerine saldırıyor, oradan kaçırıncaya dek dövüşüyordu. Bu vurdulu kırdılı yaşantı sonucu yavru olmanın gerektirdiği nitelikleri yitirdi beyaz diş. Yaşını oranla daha olgundu şimdi. Oyun yoluyla enerjisini ortaya koyma fırsatı bulamadı. Bunun yerine her konuda kafa yorup düşünsel yeteneklerini geliştirmeye başladı. Gel zaman git zaman iyiden iyiye kurnaz, düzenbaz bir hayvan oldu. Boz zamanı olduğu için aklı hayale gelmedi ki hileler tasarlayabiliyordu. Kamptaki köpeklere yiyecek dağıtılırken payına düşen eti ya da balığı her zaman tam olarak alamıyordu. Bu yüzden zamanla kızılderili kadınları canından bezdiren usta bir hırsız olup çıktı. Karnını doyurmak için yiyecek bulması gerekiyordu ve bu konuda hayli becerikliydi. Her yere dalıp çıkarak burnunu her şeye sokuyor, kampın bütün girdisini çıktısını öğreniyor, olup bitenler karşısında gözün dört açıyor, her şeye kulak kesiliyor, böylelikle de çıkarlarını titizlikle gözetmek ve kendisine dünyayı zindan eden düşmanlarından kurtulmak için çıkış yolları bulmasını öğreniyordu. Bu düşmanlığın ilk günlerinde ustaca bir tuzak kurarak öç almanın zevkini tattı. Kiçe kurtlarla düşüp kalkarken nasıl ki köpekleri ayartıp kamptan uzaklaştırmış, onları ölüme sürüklemişse beyaz diş de öyle yaptı. Lip Lip'i kışkırtıp anasının amansız dişlerinin yanına doğru sürükledi. Sözde Lip Lip'ten korkup kaçıyormuş gibi yaparak bir o çadırın bir bu çadırın içine dalıp çıkıyor, çevrelerinde dolaşıyor, zikzaklı bir yol izliyordu. Yaşıtı olan öbür köpeklere ve Lip Lip'e oranla çok daha hızlı bir koşucuydu. Ama bu kez bile bile hızını ayarlıyor, kendisini kovalayan düşmanın hemen bir iki adım önünden koşuyordu. Kurbanına böylesine yakın olmaktan coşan ve "Hay yetiştim, hay yetişiyorum" derken ihtiyatı elden iyice bırakan Lip Lip, bunu anladığında çok geçti. Olan olmuştu artık. Çadırlardan birinin çevresinde keskin bir dönüş yaparken birdenbire düşmüş ve kendini sopanın ucuna bağlı Kiçe'nin kucağında bulmuştu. Şaşkınca havladı. Daha neye uğradığını anlamaya kalmadan ana kurt dişleriyle çoktan kavramıştı bile onu. Bağlı olmasına karşın Kiçe ağına düşen kurbanını bırakmıyordu. Lip Lip'i durmadan ısırarak yerden yere vuruyor, pençesinden kaçmasın diye de ayaklarından kıskıvrak tutuyordu. Lip Lip neden sonra Kiçe'nin bahçesinden kurtulduğunda karyavan içinde kalmıştı. Yalnız bedeni değil gururu da yaralanmıştı. Köz köz gidip bir kıyıya çekildi. Isırık izlerinin bulunduğu kısımlarda tüyleri yolunmuştu. Arç ayaklarının üstüne oturdu ve acı acı ulumaya başladı. Ama ağzını henüz açmamıştı ki beyaz diş bir koşuda gelip üstüne atıldı ve dişlerini art bacağına geçirdi. Lip Lip'in gururu kırılmıştı bir kez. Karşı koyma isteği yok olmuştu. Kalıbından utanmadan kuyruğunu kısıp tabanları yağladı. Ama beyaz diş peşini bırakmadı. Ta sahibinin çadırına varıncaya dek ardından koşup rahat vermedi. Buraya geldiklerinde kadınlar Lip Lip'in imdadına koştu ve gözü dönmüş bir halde saldıran beyaz dişi taşa tutarak oradan kovdular. Günlerden bir gün gri kunduz Kiçe'nin iplerini çözüp onu salıverdi. Artık kaçmayacağına emindi. Beyaz diş annesinin özgürlüğüne kavuşmasından büyük bir sevinç duydu. Peşinden ayrılmadığı annesiyle birlikte neşe içinde kampı baştan aşağı dolaşıyor, böylelikle de sataşmak için Lip Lip'e fırsat vermemiş oluyordu. Beyaz dişin bacaklarını geri geri yürüyerek kendisine meydan okuyuşunu görmezlikten geliyordu Lip Lip. O kadar aptal değildi. Gün ola harman ola. Nasılsa onu tek başınayken kıstırıp öcünü alırdı. O zamana dek sıkacaktı dişini. Aynı gün ana oğul kampın yanı başındaki ormanın kıyısında gezintiye çıktılar. Beyaz diş annesini adım adım ormanın içlerine sürüklemeye çalışıyordu. Irmak dünyaya gözünü açtığı mağara, bütün bunlar yavru kurdu çekiyor, annesini kendisiyle birlikte götürmek istiyordu. Kiçe durunca o bir iki adım koşup duruyor, arkasına bakıyor, annesini kandırmaya çalışıyordu. Kiçe yerinde hiç kımıldamadan oracıkta öylece durunca beyaz dişi yalvarırcasına mızıldanıyor ve sıçraya zıplaya çalılıkların arasına dalıp çıkıyor. Sonra yine yerinden kıpırdamayan annesinin yanına gelerek ağzını burnunu yalıyor ve yeniden ileri atılıyor. Sabırsızlıkla, büyük bir sinir gerginliğiyle dönüp arkasına bakıyordu. Sonunda Kiçe başını çevirip kampa bakmaya başlayınca beyaz diş yavaş yavaş yatıştı ve annesinin isteğine boyun eğdi. Yavrusuna ormandan gelen çağrıyı Kiçe de duyuyordu. Ama duyduğu başka bir çağrı, insanoğlunun ve ateşin güçlü çağrısı daha baskın çıkıyordu. Yalnızca vahşi köpeklerin ve kurtların karşılık verebileceği bir çağrıydı bu. Sonunda Kiçe döndü ve ağır ağır kampın yolunu tuttu. Bağlı olduğu sopanın o elle tutulur zorlayıcı etkisinden çok kampın çekiciliği yöneltmişti onu böyle davranmaya. Gözle görünmeyen bir takım gizemli tanrılar sanki onu kıskıvrak yakalamışlar da bırakmıyorlardı. Beyaz diş annesinin geri döndüğünü görünce içi kan ağlayarak bir huş ağacının dibine çöktü. Ormanın havası çam kokularıyla yüklüydü. Bu kokular köleliğinden önceki eski özgür yaşantısını anımsatıyordu ona. Ne var ki daha küçücük bir yavruydu. Her şeyiyle anasına bağlıydı. Öyle ki bu bağlar insanların istencinden ya da ormandaki özgürlük çağrısından bile daha güçlüydü. Şimdiye dek kısacık yaşamının her anında annesine muhtaç olmuştu. Ama bağımsızlığın tadına varacağı günler de gelecekti kuşkusuz. Bu yüzden doğrulup ayağa kalktı ve üzüntü içinde kampa doğru ilerlemeye başladı. Zaman zaman duraklıyor, ormanın derinliklerinden gelen çağrıya kulak verdikten sonra acıklı bir inilti koparıyordu. Ormanda ananın yavrusuna baktığı süre kısadır. İnsanoğlunun eline düştükten sonra bu süre kimi zaman daha da kısalır. İşte beyaz diş de ana kucağında uzun süre barınamadı. Üç kartal Mackenzie ırmağı boyunca Büyük Esir Gölü'ne doğru yola çıkacağı zaman gri kunduzdan alacağını istedi. Bu alacak bir parça kırmızı bez, bir ayı postu, 20 fişek, bir de Kiçe'den oluşuyordu. Üç kartal alacağını aldıktan sonra Kiçe'yi de sandığına bindirip yola çıkacağı sırada beyaz diş bunu gördü. Hemen ardına takılıp anasıyla birlikte gitmek istedi. Ama üç kartalın attığı tokatla kendini yerde buldu. Sandal kıyıdan açıldı. Beyaz diş hiç beklemeden kendini suya attı ve geri dönmesi için bar bar bağıran gri kunduzu aldırmaksızın sandalın ardı sıra yüzmeye başladı. Anasını yitirmenin düşüncesi bile onu öyle bir dehşete düşürmüştü ki Tanrı saydığı insanoğlunun buyruğu bile vız geliyordu ona. Ama Tanrılar sözlerinin dinlenilmesine, buyruklarına anında boyun eğilmesine alışıktılar. Öfkelenen gri kunduz, beyaz dişi yakalamak için sandalını atladığı gibi ardına takıldı. Yetişir yetişmez beyaz dişi ensesinden kaptı, dışarı çekti. Yavruyu bir süre havada tutup öbür eliyle patküt tokatlamaya başladı. Eli de epey ağırdı. Okkalı tokatlar birbiri ardından yavrunun suratına iniyor ve canını fena halde yakıyordu. Beyaz diş inen her tokatla birlikte ayarı bozulmuş bir sarkaç gibi sağa sola sarılıyordu. Çelişik duygular çarpışmaya başlamıştı içinde. İlkini afalladı. Sonra bir an için korkuya kapıldı. Bağırmaya başladı. Derken ani bir öfke bürüdü yüreğini. Kızgın Tanrı'nın yüzüne karşı hiç korkmadan dişlerini gösterip pırladı. Ama bu hırıltıya içtince öfkeli Tanrı büsbütün köpürdü ve daha okkalı tokatlar atmaya başladı. Gri kunduz vurdukça vuruyor, beyaz dişi hırladıkça hırlıyordu. Hiç kuşkusuz bu böyle sürüp gidemezdi. İkisinden birinin pes etmesi gerekiyordu ve bu da elbette ki beyaz diş olmalıydı. İçini yeniden bir korku bürüdü. Çünkü dayağın tadını bir insanın elinden ilk kez tadıyordu. Gerçi o güne dek birkaç kez taş ve sopa yemişti ama onlar bu dayağın yanında hiç kalırdı. Umutsuzluğa kapılıp can acısıyla çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Her tokat inişinde çığlığı basıyordu. Bir, iki derken can kaygısına düştü. Tokatların düzenine uymayan bir süreklilikle avaz avaz ağlamaya başladı. Gri kunduz neden sonra dayağı kesti. Beyaz diş adamın elinde öylece sallanarak sarkıyor ve hala ağlıyordu. Boyun eğme belirtisi olan bu iniltiler gri kunduzu yatıştırmış olmalıydı ki kendi kendine ırmağın aşağısında sürüklenmekte olan sandalın bir tarafına attı onu. Sonra sandalı döndürmek için kürekleri kavradı. Ama bu arada ayağının altında dolaşan yavruyu ayağıyla sertçe yana itti. İşte o anda beyaz dişin özgürlük damarı kabardı ve ağzını açtığı gibi dişlerini gri kunduzun makosenini ayağına geçiriverdi. Bunun üzerine öyle bir dayak yedi ki bunun yanında az öncekinin lafı bile olmazdı. Gri kunduz öfkeden kudurmuştu sanki. Beyaz dişin korkusu da son haddini bulmuştu. Efendisi onu döverken deminki gibi yalnızca elini değil sandalın tahta küreğini de kullanıyordu. Dayağın sonunda bir kıyıya fırlatıldığında beyaz dişin iler tutar yanı kalmamıştı. Tepeden tırnağa yara bere içindeydi vücudu. Gri kunduz salt ne gibi bir tepki göstereceğini anlamak için tutup ayağıyla bile bile bir tekme daha attı. Ama bu kez ayağına saldırmaya kalkmadı hayvan. İyi bir ders olmuştu bu ona. Ne olursa olsun bir tanrı olan efendisini ısırmaya hakkı olmadığı dank etmişti kafasına. Efendisinin vücudu kutsaldı. Kendisinden üstün olan bu varlığı dişleriyle yaralamak yanlıştı. Büyük bir suç işlemişti. Böylesine bir suç hoşgörüyle karşılanmadığı gibi cezasız da kalamazdı. Sandal kıyıya yanaştığı zaman beyaz diş hiç kımıldamadan yattığı yerde inildiyor, efendisinin vereceği buyruğu bekliyordu. Gri kunduz belli ki onun kıyıya çıkmasını istiyor, onu tutup kıyıya fırlattı. Yeri sertçe düşünce zaten yara biri içinde olan vücudu yeniden sızlamaya başladı. Mızıldanarak titreye sallana ayağa kalktı. Ama tam o sırada uzaktan bütün olup bitenleri görmüş olan ve fırsat kollayan Liplip hemen düşmanın üzerine atıldı. Onu yere yıkıp dişlemeye başladı. Beyaz diş karşı koyamayacak kadar bitkindi. Eğer gri kunduz imdadına koşup da Liplip'i bir tekmede ta öteye fırlatmasaydı yavrunun hali haraptı. İnsanoğlunun adaleti buydu işte. Beyaz diş o zavallı durumuna karşın içinde bir gönül borcu duydu efendisine. Gri kunduzun ardına takılarak uslu uslu ve topallaya topallaya ilerledi. Köyün içinden geçip çadıra geldi. Bu olay beyaz dişin kulağına küpe oldu. Ceza verme hakkının yalnızca insan tanrılarının elinde olduğunu, bu hakkın kendilerinden daha güçsüz yaratıklarca kullanılmasına izin verilmediğini böylece öğrenmiş oldu. O gece ortalıkta çıt çıkmıyordu. Beyaz diş kara kara annesini düşünmeye başladı. Bu sessiz sedasız yas bir ara yüksek perdeden bir ağlamaya dönüştü. İşte o zaman gri kunduz uyandı ve bir daha dayak çekti. Bundan sonra ortalıkta insanlar varken annesinin yasını sessizce tutması gerektiğini öğrendi. Kimi zaman tek başına gezintiye çıkıp kendini ormanın kıyısına atıyor ve orada avaz avaz ağlayarak içini döküyor, acısını biraz olsun hafifletmeye çalışıyordu. Böyle zamanlarda ırmak boyundaki mağaranın alımına kapılıp ormana dalması içten bile değildi. Gel gelelim annesinin anısı elini kolunu bağlıyordu. Irmak boyuna uzanan avcılar nasıl ki geri dönüyorlarsa bir süre sonra anası da köye öyle dönecekti. İşte saat bu nedenle katlanıyordu köleliğe. Ama bu kölelik bir bakıma pek mutsuz bir kölelik de sayılmazdı hani. İlgisini çeken pek çok şey oluyordu çevresinde. İnsanların yaptıkları işlerde merak ve dikkatle izlenecek birçok yenilikler, akla durgunluk verecek nice gariplikler vardı. Bütün bunlara derin bir ilgi duyuyordu. Üstelik gri kunduzun suyuna gitmesini, ona nasıl davranması gerektiğini de yavaş yavaş öğreniyordu artık. Efendisi kayıtsız şartsız boyun eğmesini istiyordu ondan. İşte o zaman dayaklarından kurtuluyor, varlığı kimsenin gözüne batmıyordu. Dahası gri kunduz ona bir parça et atıyor ve öbür köpeklerin kapmasını da önlüyordu. Onun gözünde paha biçilmezdi bu etin değerine. Gri kunduzun verdiği böyle bir et parçası kadınlarca önüne atılan bir düzenek et parçasından çok daha değerliydi. Gri kunduz şımartmak şöyle dursun okşamıyordu bile. Ama yine de beyaz dişli amansız efendisi arasında sıkı bir dostluk bağı kurulmuştu. Ve bu bağ kimi zaman efendisinin demir gibi pençesi, kimi zaman hakseverliği, kimi zaman da sahip olduğu o korkunç gücün etkisiyle daha da sağlamlaşıyordu. İşte böylece beyaz dişin kölelik zinciri gittikçe güçleniyor, yediği sopanın, tokatların ve atılan taşların etkisiyle günden güne kıskıvrak bağlanıyordu. En eski soydaşlarını insanların yaktığı kamp ateşine yaklaştıran güdüler onda da geliştirmeye ve onu etkisi altına almaya başlamıştı. Sürekli olarak güçlenen bu güdülerin etkisiyle zaman zaman başına olmadık dertler açılsa da kamp yaşamını yine de her geçen gün için için sevmeye başlıyordu. Ama beyaz diş bunun bilincinde değildi. Aklı fikri anasındaydı. Hala kiçenin yasını tutuyor, döneceğini umuyor, bir zamanlar sürdüğü o özgürce yaşantıya karşı sonsuz bir istek duyuyordu. Garip. Lip Lip'in sürekli sataşmaları beyaz dişe dünyayı zindan ediyordu. Öyle ki bu sataşmalar beyaz dişi olduğundan çok daha vahşi ve acımasız yapıyordu. Sonunda insanların gözünde bile azgın bir hayvan olup çıktı. Kampta nerede bir olay patlak verse, nerede bir kavga çıksa ya da ne zaman kadının biri çalınan eti için bağırıp çağırmaya başlasa herkes altında mutlaka beyaz dişi arıyordu. Bu olayların iç yüzünü, bu davranışları yol açan gerçek nedenleri araştırmayı kimse akıl etmiyordu. Sonucu olduğu gibi kabulleniyorlardı. Ve sonuç da kuşkusuz kötü bir sonuçtu. Kötü, azgın bir hayvandı onların gözünde beyaz diş. Sinsi bir hırsızdı, kavgacıydı. Kızgın kadınlar onun yaramaz bir kurt olduğunu, bu gidişle sorunun kötüye varacağını söyleyerek yüzüne karşı bağırırlar, beyaz dişte kadınlara bakarken ani bir tehlike olasılığına karşı tetikte dururdu. Beyaz diş böylesine kalabalık bir kampta kendi kabuğuna çekilip yapayalnız yaşamak zorunda bırakılmıştı. Bütün genç köpekler Lip Lip'in önderliğini kabul etmişlerdi. Beyaz dişi yadırgıyor, onun kendilerine benzemeyen yabanıl bir orman hayvanı olduğunu sezinliyor ve evcil köpeğin kurda duyduğu düşmanlıkla ona diş biliyorlardı. Lip Lip saldırıya geçtiğinde hemen ondan yana çıkıyorlar, açtıkları savaşı sonuna dek sürdürmek zorunda olduklarını biliyorlardı. Çünkü kimi zaman beyaz diş de onları tek başınayken kıstırıp dişliyor, kendisine yapılanların acısını kat kat fazlasıyla çıkarıyordu. Eğer yeke yek dövüşecek olsalar köpek yavrularının çoğunu alt edebilirdi. Gel gelelim böyle bir fırsatı bir türlü yakalayamıyordu. Ne zaman birisini yapayalnız yakalayacak olsa kampın bütün küçük köpekleri hemen yetişiyor, hep birlikte tepesine çullanıyordu. Bütün bunlardan iki önemli ders çıkardı beyaz diş. Toplu dövüşlerde kendisini nasıl koruyacağını ve düşmanlarına kısa zamanda olabildiğince büyük zarar vermeyi. Düşman sürüsünün ortasına kalıp da yere düşmemek, postu kurtarmak demekti. İşte beyaz diş bunu kısa sürede öğrenmiş ve tıpkı bir kedi gibi çevikleşmişti. Büyük köpekler ağır vücutlarıyla yüklenip dört bir yandan itip kalktıklarında eğilip kıvrılıyor, ne olursa olsun ayaklarının yerden kesilmemesine çalışıyordu. Köpekler birbirleriyle dövüşürken iyice kapışmadan önce hırlaşıyor, tüyleri dimdik oluyor, bacaklarını geriyor, ancak ondan sonra başlıyorlardı kavgaya. Beyaz diş bu kavga öncesi hareketlere pek yüz vermemeyi öğrendi. Yitirilmiş her an köpek yavrularının başına üşüşmesine yetip de artıyordu bile. Düşmanını çabucak gafil avlayıp hemen uzaklaştırması gerekiyordu. Böylece niyeti hiç sezdirmemeyi öğrendi. Düşmanı karşı koymaya fırsat bulamadan ve neye uğradığını anlamaya kalmadan hemen saldırıyor, ansızın ısırıyordu. Ani saldırının değerini böylece öğrenmiş oldu. Karşısındaki köpek boş bulunmuşsa daha işin başından yenik düşmüş demekti. Ne olduğunu anlamadan hayvanın omzu ya da kulağı parçalanıveriyordu. Üstelik beklenmedik bir anda saldırıya geçerek köpeği yere devirmek ve boğazının alt tarafındaki can alıcı noktadan yaralamak çok daha kolaydı. Beyaz diş bu noktayı çok iyi biliyordu. Atalarından geçen bir bilgiydi bu. Beyaz diş hep şu yöntemi izliyordu. İlkin tek başına dolaşan bir köpek kestiriyordu gözüne. Sonra ansızın şaşırtıp hayvanı yere deviriyor, hemen ardından da dişlerini gırtlağına geçiriyordu. Ama henüz tam anlamıyla gelişmediği için çeneleri öldürücü saldırıyı sonuca götürecek güçte değildi. Yine de kampta yaralı gırtlakla dolaşan birçok köpek beyaz dişin niyeti konusunda yeterli bilgi veriyordu. Sonunda bir gün köpek yavrularından birini ormanın kıyısında tek başınayken kıstırdı ve bir iki saldırıdan sonra yere yıktı. Sonra dişleriyle şah damarını kopararak öldürmeyi başardı. O akşam bir kızılca kıyamettir koptu kampta. Beyaz dişin cinayeti görülmüş ve haber hemen kurbanın sahibine yetiştirilmişti. Öteden beri beyaz dişi azılı bir et hırsızı olarak suçlayan kızılderili kadınlar, suçlunun cezalandırılması için hep bir ağızdan bağıra çağıra gri kunduzun başının etini yiyip durdular. Ne var ki gri kunduz gürültülere papuç bırakmadı. Suçlunun sığındığı çadır kapısında büyük bir kararlılıkla dikilerek hayvandan öç almak isteyen kabile halkına engel oldu. Beyaz diş hem köpeklerin hem de insanların nefretini kazanmıştı. Her köpeğin dişi ve her insanın eli ona cephe aldığı için her an can kaygısı içindeydi. Kendi soydaşlarınca homurtularla, insanlarca ise küfür ve taşlarla karşılanıyordu. Sürekli bir heyecan içinde yaşıyordu. Her an beklenmedik bir saldırıyla burun buruna geleceği kaygısıyla tetikte duruyordu. Her zaman huzursuz ve sinirleri gergindi. Hızla ve soğukkanlılıkla atılıp parlak dişlerini düşmanın etine geçirmek ya da korkunç homurtularla sıçramak için gözünü dört açıyordu. Hırlamaya geldi mi tüm kapta genç olsun, yaşlı olsun hiçbir köpek onun kadar korkunç hırlayamazdı. Ama uyarmak, gözdağı vermek, korkutmak amacıyla hırlanırdı. Ne zaman ve nerede hırlanacağını çok iyi kestirmek gerekirdi. Beyaz dişin hırlamasındansa kötülük, dehşet ve nefret saçılıyordu ortalığa. Kırış kırış olan burnu her an titriyor, tüyleri dalga dalga kabarıyor, dili ağzında tıpkı kırmızı bir yılan gibi kıvır kıvır kıvranıyor, kulakları geriye yatıyor, gözlerine kan bürüyor, gergin dudaklarıyla kötü kötü sırıtarak salyalı dişlerini gösteriyordu. Bu görünümüyle neredeyse tüm düşmanlarının gözünü korkutabiliyor, onların bocalamaya başladığı bu kısa süre içinde de kendini kollamak zorunda olmaksızın ne yapacağına karar verme fırsatı kazanmış oluyordu. Bu tür duraklamalar kim zaman öyle uzuyordu ki düşmanı saldırmaktan vazgeçiyordu. Büyük köpekleri bile gücüne güç katan bu hırlama sayesinde kavgadan caydırıyor, böylece çatışmadan yüzünün akıyla sıyrılabiliyordu. Yavru köpeklerin gözünde kimsesiz garip bir hayvandı beyaz diş. Ama kendisine düşman kesilen bu köpek sürüsünün yaptıklarını öldürücü yollarla ve akıllara durgunluk veren bir beceriklilikle burunlarından fitil fitil getirdi. Onu aralarına almayan köpeklerden hiçbirinin sürü dışına çıkmasına göz yummuyordu. Diplip dışında hepsi beyaz dişin kurduğu pusuya düşmekten, yapayalnızken kıstırılıp kalmaktan korkuyor, tek başlarına dolaşmayı göze alamıyorlardı. Başlarına sardıkları bu dehşet düşmandan korunmak için hep bir arada bulunmak zorunda kalıyorlardı. Tek başına ırmak kıyısında gezintiye çıkmış bir köpek yavrusuna ölmüş gözüyle bakılırdı. Beyaz dişin kurduğu pusuda yakayı sıyırsa bile böyle bir köpek yavrusu kaçarken yaygarayı basar, ortalığı velveleyi vererek tüm kampı ayağa kaldırırdı. Ama beyaz dişin intikamı bunda da kalmıyordu. Tüm köpek yavruları sürü halinde gezip hep birlikte saldırıya geçmeyi öğrenmişlerdi artık. Tek başına kıstırdığında beyaz diş hemen saldırıyordu. Onlar da toplu haldeyken beyaz dişi görür görmez hemen başına üşüşüyorlardı. Bu kovalamacılar sırasında beyaz diş onlardan daha hızlı koşarak yakayı sürüyordu. Ama onu kovalayan köpeklerden biri sürüden kopup da azıcık ileri fırlayacak olsa işi bitikti. Böyle durumlarda beyaz diş sürünün en önündeki köpeği hemen yakalayıp ötekilerin yetişmesine kalmadan bir güzel hırpalamayı huy edinmişti.